Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 26.
Bu arada Suriye'deki olaylar da çok geçmeden onun belli başlı iddiasını haklı çıkarmaya başlamıştı. Önceden tahmin etmiş olduğu gibi meşhur Yıldırım Harekatı sadece lafta kalmıştı. Mustafa Kemal buna içinden sevindi. Daha Türkler harekete geçmeden Allenby'nin kuvvetleri Sina cephesine saldırmışlardı. Von Falkenhayn, taarruza geçmek şöyle dursun, bu saldırıyı önleyecek kadar bile hazırlıklı değildi. Kıyıdaki Gazze cephesine yöneltileceğini tahmin ettikleri hücum içerideki Bir-i Seba cephesine yapıldı ve savunma hattı az zamanda yarıldı. Türkler İngilizlerin bir hilesine aldanmışlardı. Sözde keşifle görevli bir İngiliz kurmay subayı, Türk nöbetçisinin kovalamasından kaçarken evrak torbasını düşürmüştü. İçindeki kağıtlarda Bir-i Seba'ya yapılan hücum hazırlıkları bir aldatmacadan başka bir şey değilmiş gibi gösteriliyordu. Gayet şiddetli bir toplu bombardımanıyla geri püskürtülen Türkler, yedek kuvvetlerini zamanında getirip ikinci bir savunma hattı kurmayı başaramadılar. Lloyd George Allenby'den İngilizlere Noel hediyesi olarak Kudüs'ü almasını istemiş, o da almıştı. Allenby böylece Türklerin maneviyatına son bir acı darbe indirmiş oldu. Mekke ve Bağdat'tan sonra Kudüs düşman eline düşen üçüncü kutsal şehirdi. 1917 yılı Osmanlı İmparatorluğu için bir felaket yılı olmuştu. 14. Bölüm Bir Almanya Ziyareti. Bu arada Mustafa Kemal'in eline Almanya'nın içinde bulunduğu durumu kendi gözleriyle görmek fırsatı geçti. 1917 yılının Aralık ayında Kaiser, padişahı Alman İmparatorluk Karargahı'nı ziyarete davet etmişti. Padişah böyle bir yolculuğa çıkabilecek durumda olmadığından yerine kardeşi Veliaht Şehzade Vahdettin Efendi'nin gitmesine karar verildi. Enver Paşa, Mustafa Kemal'den kısa bir süre bile olsa kurtulmak için bu fırsattan yararlanmak istedi. Kendisine şehzadenin mahiyetindeki heyetle beraber Almanya'ya gitmeyi teklif etti. O da bu çağrıya peki dedi. İsyancı, cumhuriyetçi Mustafa Kemal öteden beri saraya ve onun temsil ettiği şeylere değer vermezdi. Ama saraydan kendi düşünceleri için yararlanmakta da bir sakınca görmüyordu. İleride tahta geçecek olan adamla bu çeşit bir ilişki kurmak pekala işine yarayabilirdi. Beraberce yapacakları bu yolculuk, ona Almanya'nın iç yüzünü bütün çıplaklığıyla görmek olanağını sağlayacaktı. Oysa Enver Paşa herhalde bunun tam tersini umuyordu. Şehzade yola çıkmadan önce kendisini kabul etti. Görüşme, jaketatay giymiş bir sürü adamın bulunduğu bir kabul resmi sırasında oldu. O arada yine jaketataylı bir adam gelmiş, sedirin en ucuna oturmuştu. Mustafa Kemal bunun veliaht olduğunu sonradan anladı. 50 yaşlarında, zayıf, düşük omuzlu, yüzü uzun ve kemikli, karga burunlu bir adam. Mustafa Kemal bundan sonra geçenleri dikkatle ve alaycı bir gözle izledi. Sonradan anlattığına göre, adam ilk önce sanki derin bir düşünceye dalmış gibi gözlerini kapamıştı. Bir süre sonra göz kapaklarını kaldırarak şu sözleri söylemek lütfunda bulundu. Sizinle teşerrüf ettiğime memnun oldum. Arkadan gözlerini yine kapadı. Ben bu nazik laflara karşılık vermeye hazırlanırken, adamın bir kere daha rüya alemine dalmış olduğunu fark ettim. Cevap vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünürken konuşma gücünü tekrar elde etmesini beklemeyi daha uygun buldum. Biraz sonra gözlerini bir daha açtı ve yolculuğa birlikte çıkacakmışız öyle mi dedi. Mustafa Kemal de öyle olduğunu söyledi. Saraydan ayrılırken arabadaki arkadaşıyla ileride başına hükümdar diye böyle bir yaratık geçecek olan memleketin talihi üzerinde acı acı konuştular. Bu ziyaret askeri bir nitelik taşıdığı için Mustafa Kemal saray erkanından birine şehzadenin üniforma giymesi gerektiğini hatırlatmıştı. Oysa istasyona geldikleri vakit sivil giyinmiş olduğunu gördü. şehzade veliaht olarak rütbesinin feriklikten mirlivalığa indirilmiş olmasına alınmış ve yolculuğa sivil kılıkla çıkmayı daha elverişli bulmuştu. Dipnot, tüm generallikten tuğ generalliğe. Mustafa Kemal'in sonradan söylediğine göre aslında hiçbir askeri rütbe taşımaya layık değildi. Veliaht istasyonundaki şeref kıtasını hiç yakışık almayacak şekilde iki elini alnına götürüp Alaturk'a selamlayarak teftiş etti. Tren kalkacağı sırada Mustafa Kemal pencereden halkı selamlamasının uygun olacağını söyledi. Şehzade gerçekten ister mi diye sordu. Evet cevabını alınca razı oldu. Tren Trakya ovaları arasından geçerken Vahdettin Mustafa Kemal'i kompartmanına çağırttı. Bu sefer onu gözleri açık olarak karşılamıştı. Kısa bir nutuk çekerek onun kim olduğunu ancak yeni öğrenmiş olduğundan dolayı özür diledi. Kendisini Gelibolu'daki başarılarından dolayı iyi tanıdığını, yol arkadaşlığından şeref ve zevk duyduğunu da ekledi. Sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal veliahtın o kadar akılsız bir adam olmadığına karar verdi. Saraydaki garip davranışı herhalde üzerinde etki yapan baskılardan ileri geliyordu. Şimdi bu baskılar kalkmış olduğu için şehzadenin asıl iyi yönleri ortaya çıkacaktı. Mustafa Kemal şimdi onu hem kendisinin hem de memleketin iyiliği için harekete geçirilebilecek bir adam olarak görmeye başlamıştı. Bundan sonraki konuşmalarında durmadan veliahta olaylar üzerindeki kendi özel görüşlerini aşılamaya çalıştı. Heyet Kaiser'in genel karargahını kurmuş olduğu küçük şehre vardı. Heybetli bir salonun ucundaki bir platformda duran Kaiser, yanında von Hindenburg, von Ludendorff ve bütün genelkurmay üyeleriyle birlikte veliahtı karşılamak için bekliyordu. Wilhelm'le Vahdettin birbiriyle kucaklaşarak karşılıklı birkaç nezaket sözü söylediler. Sonra veliaht mahiyetindekileri tanıtmaya başladı. Bir elini Napolyon pozuyla ceket düğmelerinin arasına sokmuş olan Kaiser, sıra Mustafa Kemal'e gelince öbür elini uzatarak yüksek sesle 16. kolordu, Anafarta diye bağırdı. Hazır bulunanlar o anda sesini çıkarmadan duran Mustafa Kemal'e doğru döndüler. Kaiser Almanca olarak, "Siz o 16. kolorduya komuta eden ve Anafartaları düşmana vermeyen Mustafa Kemal değil misiniz?" diye sordu. O da buna en düzgün Fransızcasıyla öyle olduğunu söyleyerek cevap verdi. İmparatorluk karargahı olarak kullanılan otele rahatça yerleşen veliaht, yanında Mustafa Kemal'i alarak von Hindenburg'la von Ludendorff'a resmi ziyaretler yaptı. Hindenburg'un odasında oldukları sırada Mareşal bu derece resmi bir görüşmenin protokolünü aşarak veliahta dolayısıyla Türk ulusuna savaş durumu üzerinde iyimser bir yorumlamada bulundu. Şehzade bu avutucu bildiriye teşekkür etti. Savaş durumu üzerindeki düşünceleri çok daha az iyimser olan Mustafa Kemal ise Mareşal'in bu sözlerini sadece bir nezaket gösterisi gibi gördü. Von Ludendorff da aynı derecede nazik ve iyimserdi. Zafere olan güveninin nedenlerini açıkladı ve özellikle Batı cephesinde müttefiklere karşı girişilmiş olan parlak taarruz üzerinde durdu. Mustafa Kemal artık kendini tutamadı. Taarruz hakkında az çok bilgisi vardı. Von Ludendorff'un bunu Alman milletiyle savaş ortaklarının moralini düzeltmek için kullanmakta olduğunun da farkındaydı. Lafını esirgemeden bu taarruz sonunda hangi hatta kadar ulaşabilir diye sordu. Bu kadar açık bir soru karşısında şaşalayan von Ludendorff bir an düşündü, sonra ona dönerek kaçamaklı bir cevap verdi. Biz kendi açımızdan taarruzu başarıyla yürütmekteyiz. Olayların nasıl geliştiğini zamanla görürüz. Mustafa Kemal hemen karşılık verdi. Bence bu taarruzun etkilerini değerlendirmek için ne olayların gelişmesini ne de sonucu beklemek gerekmez. Çünkü aslında bu yeni taarruz ancak bölgesel bir saldırıdır. Von Ludendorff ona iyice bir baktı ama cevap vermedi. Mustafa Kemal bu arada konuşmalarını dikkatle dinleyen ve düşüncelerini paylaşır gibi görünen Vahdettin'le oldukça samimi bir ilişki kurmuştu. İttihat ve Terakki fırkasını hiçbir zaman tutmamış olan veliaht, Talat'la Enver'den hoşlanmadığını ve onların memlekete zarar verdiklerine inandığını Mustafa Kemal'e açıkladı. Bir gün veliahtın oteldeki odasında konuşuyorlardı. Mustafa Kemal ona, Türk halkını başkomutanlığın yaptığı gibi, katlandığı fedakarlıkların Alman orduları sayesinde zaferle ödeneceğine inandırmaya çalışmanın faydasız olduğunu anlatmak istiyordu. Von Ludendorff bile savaşın kaderinin Allah'a kaldığını ima eder yollu konuşmamış mıydı? Mustafa Kemal inandırıcı şekilde konuşuyor, veliaht da onun sözlerine hak verir görünüyordu. Sayfa 184. Tam o sırada otelin içinde bir patırtı koptu ve Kaiser, Kaiser diye bağırışmalar duyuldu. Kaiser, veliaht-ı şahaneye saygı ziyaretinde bulunmaya gelmişti. Bütün centilmenliğini takınmış olan imparator, Osmanlı Devleti'nin güvenilir ve yakın dostluğundan ve müttefik olarak Almanların gözündeki değerinden hararetle söz etti. Enver Paşa'nın görevini iki devlet arasındaki birliğin önemini kavramış olarak yürüttüğünü belirtti ve Alman Başkomutanlığı ile Genelkurmay'ın bu değerli subaya sonsuz güvenleri olduğunu da sözlerine ekledi. Veliaht ise bu demece duruma uygun gördüğü dolambaçlı bir üslupla ve tercüman yoluyla şöyle cevap verdi. Majestelerinin Türkiye'nin Almanya'ya karşı duyduğu dostluk ve bağlılık üzerindeki sözleri ve savaş ortaklarımızın pek yakında dileklerine kavuşacakları konusunda besledikleri umut, görevi memleketinin geleceğini düşünmek olan bendenize sevinç ve teselli vermiş bulunuyor. Ancak genel durumun incelenmesinden doğabilecek bazı düşünceleri de bir yana bırakarak, bir nokta üzerinde aydınlatılmak ihtiyacını duyuyorum. Türkiye'nin bağrına indirilen darbelerin arkası alınmış değildir, aksine bu darbeler gittikçe daha şiddetlenmektedir. Bu böyle devam ederse Türkiye yok olacaktır. Demecinizde bana bu darbelerin önleneceği umudunu verebilecek herhangi bir teminata rastlamak mutluluğuna erişemedim. Bu noktayı biraz aydınlatmak suretiyle endişelerimi bir parça giderebileceğinizi umarım. Kaiser dimdik ayağa kalktı. Bir takım kimselerin veliahtın zihnini bulandırmaya çalıştıklarının farkına vardığını söyledi. Ama şimdi ben, bizzat Almanya İmparatoru, siz gelecekten ve yakında kazanacağınız başarıdan söz ettikten sonra, hala şüpheniz var mı, olabilir mi? Veliaht korkularının büsbütün giderilmediği cevabını verdi. Kaiser tekrar oturmayıp ayakta durarak artık gitmek istediğini belirtti. Kaiser'in verdiği bir yemekte Mustafa Kemal von Ludendorff'un sağına düşmüştü. Bu gösterişli Alman komutanlarıyla kafasındaki başlıca konu, yani savaşın aldığı yön üzerinde konuşup tartışmak için can atıyordu. Lakin von Ludendorff buna yanaşmadı. Yemekten sonra von Hindenburg daha konuşkan çıktı. Suriye'deki durumun düzelmiş olduğunu, son günlerde cepheye yeni bir atlı tümenin gönderildiğini söyledi. Mustafa Kemal ise onun sadece Suriye'deki Alman generallerinden aldığı raporları tekrar etmekte olduğunu biliyordu. Sözü geçen tümen, kendisinin aylarca önce Yıldırım ordularının takviyesi için istemiş olduğu tümendi. O derece bitkin bir haldeydi ki, atlarını işe yarar duruma getirmek için önce otluğa salıp besiye çekmek gerekmişti. Bir süre sonra tümenin hazır olup olmadığını sormuş ve bu tümenden hiçbir şey beklenmemesi gerektiği cevabını almıştı. Mustafa Kemal bu ayrıntılı bilgileri von Hindenburg'a anlattıktan sonra sözüne "Korkarım benim söylediklerim size gelen raporlara uymuyor" diye devam etti. "Ama sözlerimin gerçek olduğuna sizi temin ederim. Suriye'deki durum düzelmiş değildir, inanın bana." Yemekte içtiği bol şampanyadan da cesaret alarak, "Mareşal Hazretleri" diye ekledi. Bunun dışında şu sırada önemli bir saldırıya girişmiş bulunuyorsunuz. Ama ben buna pek güvendiğinizi sanmıyorum. Aramızda kalacağına söz verirsem, bana bu taarruzda ne gibi bir amaç ve hedef güttüğünüzü söyler misiniz? Mustafa Kemal bu soruya tabii cevap beklemiyordu. Sonradan von Hindenburg'u, gözleri her şeyin derinine inen, diliyle susmanın değerini bilen bir adam olarak niteleyecekti. Mareşal ayağa kalkmıştı. Sadece size bir sigara ikram edebilir miyim, ekselans, dedi.
Ayrım sonu.